Ayrım 7.
Kahramanlık konuları işlemiş anlatılar kümesine, aşıkların tanımlamalarına uyarak daha birçok hikayeleri katabiliriz. Bunlardan 12 tanesini 1946'da yazdığımız kitapta Halk Hikayeleri ve Halk Hikayeciliği sayfa 29 saymıştık. Aşık hikayeciler içinde kavga dövüş geçen anlatıları bu kümeye sokarlar. Şah İsmail, Bey Böğrek ve benzeri. Ama Köroğlu kollarının çoğunluğuna karşılık bu koçaklamalı hikayelerin hemen hepsinde genel eğilim, olayın ilgi ağırlığını bir sevgiliyi elde etmek için girişilen savaşlar şemasına doğru itelemek kaygısıdır. Soru 24. Köroğlu kimdir ve hangi etkenlerle destansı bir hikaye kahramanı olmuştur? Ünlü hikayenin kahramanı Köroğlu gerçek kimliğiyle bir halk şairi ve celali reisiydi. Köroğlu'nun adını ilk anan ve bir eşkıya olarak ününü belirten Türk yazarı, 17. yüzyılın tanınmış seyyahı Evliya Çelebi'dir. 19. yüzyılda batılı yazarlar onunla ilgileniyorlar. Aslı Polonyalı Aleksandr Çotsko, İran-Azerbaycan'ın da yazıya geçmiş bir Köroğlu hikayesini 1842'de yayınlayarak onu Avrupa'ya tanıtıyor. Bu yazar halk söylentilerine dayanarak Köroğlu'nu 2. Şah Abbas'ın 1642-1667 çağında Horasan'da doğup İran-Azerbaycan'ın da yaşamış bir Türkmen sayıyordu. Köroğlu'nun tarihi kişiliği ve aslı üzerinde günümüze kadar türlü düşünceler ileri sürülmüştür. Kimileri Çotsko gibi halk söylentilerine dayanarak İran veya Kafkas Azerbaycanlarınca, kimileri Anadolu'da kendi adını taşıyan ya da Çamlıbel diye adlandırılan yerlerde yaşamış, yol kesmiş bir haydut, kimileri de tamamıyla efsanelerin ürünü bir kahraman saymışlardır onu. Kimi batılı yazarlar ününün ve hikayesinin Anadolu'ya İran'dan gelmiş olduğu kanısına varmışlardır. Ziya Gökalp onda Gazneli Türk hükümdarı Mahmud'un destanlaşmış çehresini görür. Zeki Velidi Togan, Köroğlu hikayelerini Batı Göktürklerinin İran Sasanlıları ile savaşlarının anıları kabul ederek Köroğlu'nun tarihi kişiliğini de o çağlara çıkarır. İstanbullu bir Ermeni yazarı Agayan onun Ermeni aslından olduğu kanısındadır. Ermeni Arsaklı soyunun Türk olduğu tezini ileri süren bir Türk yazarına, Fahrettin Kırzıoğlu'na göre de Köroğlu 5. yüzyılda yaşamış bu eski Oğuzlar eşittir Arsaklılar'dan tarihi bir kişidir. Başka bir Ermeni bilim adamı H. Berberyan ile Fransız bilgini Georges Dumézil, 4. yüzyıldaki Ermeni-Sasanlı çatışmaları üzerine anlatılmış ve tarih kaynaklarına geçmiş menkabelerle Köroğlu kollarından bazılarının benzerliğini belirtmişlerdir. Gerçekten de Ermeni kaynaklarında İran hükümdarının vassalı Arsaklı Tiran'ın gözlerini çıkarması bir anlatmaya göre buna sebep bir attır ve işkenceyi yapan hükümdarın veziridir. Tiran'ın oğlunun babasına zulmetmiş olan İran hükümdarına baş kaldırıp uzun yıllar ona karşı savaşması ve benzeri. Birçok ayrıntıları ile bizim halk hikayemizdeki Köroğlu'nun babasına yapılan zulmün intikamını almak için dağlara çıkıp beylere, paşalara ya da padişaha meydan okumasını anlatan bölümleri hatırlatır. Azerbaycanlı çağdaşımız bir edebiyat tarihçisi M.H. Tahmasip, Köroğlu hikayelerinde 9. yüzyıl Azerbaycan'ında Babeklilerin Araplara karşı başkaldırmaları olaylarından, Köroğlu ile babasının kişiliklerinde Babek ve Cavidan'ın tarihi kimliklerinden anılar sezinliyor. Köroğlu adlı bir şairin 16. yüzyılın ikinci yarısında yaşadığı biliniyor. Onun Osmanlı-İran savaşlarını ve bu savaş yıllarında Osmanlı kumandanı Özdemiroğlu Osman Paşa'nın Tebriz'de ölümünü anlatan şiirleri vardır. Öte yandan 16. yüzyıl Celali ayaklanmalarını anlatan bir Ermeni tarihçisi, 17. yüzyılda yaşamış Tebrizli Arakel. Köroğlu ile iki arkadaşından bahseder ve Köroğlu'nun maceralarını aşıkların saz çalarak anlattıklarını sözlerine ekler. Bundan başka son zamanlarda bulunan Osmanlı arşiv belgelerinde 16. yüzyılın sonlarına doğru Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde eşkıyalık eden ve ele geçirilmesi için hükümler yazılan celaliler arasında Köroğlu ile ünlü birçok arkadaşının adları geçer. Bu bölgelerin en eskilerinden ikisinde Köroğlu'nun dolaştığı yer olarak Bolu ve Gerede bölgesi, birinde de adı Ruşen diye yazılıdır. Hükümlerinden biri Bolu Bey'ine yazılmıştır. İmdi hikayelerin kimi anlatmalarında ve birçok hikaye dışı söylentilerde Köroğlu'nun adı Ruşen ya da bu addan bozma Uruşan, Huruşan, İrişvan'dır. Bolu Bey'i ise gene pek çok anlatmalarda ta Güney Sibirya Tatarlarınınkine kadar Köroğlu'nun amansız düşmanı durumunda olan kişinin adı olarak geçer. Bütün bu sayıp döktüğümüz olgulardan çıkarılacak sonuç, destan kahramanı Köroğlu'nun gerçek kişiliğini çok eski geçmişlerde aramanın yersiz olduğudur. O 16. yüzyılda yaşamış bir celali reisiydi. Aynı zamanda şairdi. Takma adının her ne sebeptense Köroğlu olması ve gene her ne sebeptense devlete ve onun beylerine, paşalarına başkaldırmış olması gibi iki etken, çok eski çağlardan beri gözleri kör edilmiş kişinin oğlunun başkaldırışı, ana kuzusu etrafında oluşmuş efsanelerin, menkabelerin bizim Anadolu'lu yeni kahramanlarımıza mal edilmesini sağlamıştır. Köroğlu'nun şair oluşu, hayatının bir dönemini Doğu Anadolu, Azerbaycan ve Güney Kafkasya gibi halk hikayeleri geleneğinin en güçlü olduğu yerlerde geçirmiş olması, onun şiirleriyle süslenmiş hikayelerinin oluşup gelişmesini kolaylaştırmıştır. Halk geleneği Köroğlu'nda zalimleri cezalandıran, fakirleri koruyan, eşitlik ve adalet düzeni kurmayı deneyen, ideal bir kahraman görmek istemiştir. Onun adının destanlaşmasında halkın bu özleminin de büyük payı vardır. Soru 25. Çağımızda sözlü gelenekte halk hikayeleri nerede ve nasıl yaşıyor? Bugün Türkiye'de halk hikayelerini anlatma geleneğinin canlı olduğu yerler, Sivas'tan başlayarak doğuda kalan iller ile, özellikle Erzurum, Kars, Artvin. Güney ve Güneydoğu'da, Toroslar'da ve Çukurova'da, Türkmen boylarının yerleştirildikleri bölgelerde, Maraş, Adana, Gaziantep illeridir. Buralarda öteden beri sözlü hikaye geleneğinin güçlü olduğu anlaşılıyor. Kuzeydoğu'da geleneğin en verimli olduğu Kars bölgesinde ağız ve konu özelliklerinin belirlendirdiği başlıca üç üslup yürürlüktedir. Güney Kafkas Azerbaycan göçmenlerinin terekeme üslubunu, İran Azerbaycan'ı aslından hikayelerin acem üslubu, bir de yerli üslup. Güneydoğu Anadolu'daki hikayelerde ise göçebeliği çok yakın zamanda 19. yüzyılın başlarından bu yana bırakmış olan Türkmenlerin konuya ve söyleşiye kattıkları özellikler göze çarpar. Hikayeler düğünlerde, uzun kış geceleri köy odalarında, şehir ve kasaba çevrelerinde de Ramazan geceleri kahvelerde anlatılır. Ünlü hikayeci aşıklar uzun çıraklık devresinden sonra hikayeciliği sanat edinmiş kimselerdir. Sanatlarının karşılığında ücret ya da çeşitli bağışlarla geçimlerini sağlarlar. Kahvelerde anlatan aşıklar kahveci ile, Ramazan dönemi ise çokluk aylığına pazarlık edip ücret keserler. Gelenek hikaye türlerinin sazla çağrılmasını gerektirdiği için anlatı aşıkın çeşitli müzik gösterileriyle şişirilir. Saz çalmasını bilmeyen, bununla beraber türküleri özel, değişik ezgileriyle süsleyen hikayeciler de vardır. Bunlar türkülerin geldiği yerlerde ellerindeki değneklerle saz çalıyormuş gibi yaparlar. Buna değnek tutma denir. Kars bölgesinde asıl hikayenin konusuna girmeden önce hikaye ile ilgisiz bir sıra türkü, destan, divani, tekerleme ve benzeri. Her biri özel ezgili şiirlerin söylenmesi bir kural olmuştur. Gerek oturumun bu hazırlık döneminde, gerek anlatıya girildikten sonra söylenen türkülerin dokunaklı yerlerinde coşkuya gelen güzel sesli dinleyiciler arasından konuyla ilgili türküler, maniler, bayatılar ve benzeri ile aşıka karşılık verenler, gösteriye katılanlar da olur. Oturumun ortasında hikaye uzun ise daha ertesi geceler oturumların başında, son gecede hikaye bağlanırken söylenmesi adet olmuş. Bazıları dinleyicilerle karşılıklı konuşmaları da gerektiren, şakalaşma niteliğinde katkılar da anlatıyı konu ile doğrudan doğruya ilgisi olmaksızın uzatıp yayma, çeşitlendirip süsleme olanağını sağlar. Bütün bu olgular göz önünde tutulursa, hikayelerde asıl anlatı, örgüsü diyebileceğimiz olayların söylenmesi, süre olarak oturumun bütünü içinde oldukça kısa bir boyuta iner. Örneğin uzun hikayelerden biri sayılan Celali Bey ve Mehmet Bey'in hikaye dışı ögelerinden arınmış metni, Posoflu Müdavimi anlatmasında, bakınız P. Boratav, Halk Hikayeleri ve Halk Hikayeciliği, sayfa 260-297. Büyücek formada 37 kitap sayfası tutuyor. Halk hikayelerinden günümüzde yaşayanların kesin sayısını vermek güçtür. 1946'lardan bu yana derleme ve yayınlamaların tam bir sayımı yapılmamıştır. 1939'dan 1946'ya kadar bizim derlediğimiz ve derlettiğimiz metinlerin sayısı 20'si Köroğlu olmak üzere 67 idi. Bu sayıya varyantlar girmez. 1946'da yayınladığımız yukarıda adı geçen kitapta adları bilinmekle beraber henüz derlenmemiş Doğu Anadolu bölgesinden 62A.G.E sayfa 22-24. Güneydoğu'dan 20A.G.E sayfa 212. Hikayelik birer liste vermiştik. 1946'dan bu yana oldukça önemli bir konuda doktora tezi, özeti Journal of American Folklore, C.65-1952 sayfa 331-339'da için derlediği Wolfram Eberhard'ın 1951'de Güneydoğu'daki derlemeleri. Mainz Strel Tales from Southeastern Turkey, Berkeley 1955. Gene İlhan Başgöz'ün Ankara Milli Kütüphanesi için ses makinesine aldığı hikayeler. Erzurum Üniversitesi'nin genç asistanları Muhan Bali'nin, Fikret Türkmen'in, Ensar Aslan'ın, Mehmet Akalı'nın Erzurum'daki derlemeleri bunlardandır. Soru 26. Halk hikayelerinin kitaba geçmesi nasıl oluyor? Eskiden taş basması olarak daha sonraları da matbaa harfleriyle yayınlanan hikayelerin sayısı 15 kadardır. Bunların 1928 harf devriminden sonra da Latin harfleriyle basılıp yayınlanmaları süre gitmiştir. Bu tarihten sonra baskı sayılarının arttığından şüphe edilemez. 15 eski hikayeye 1928'den sonra yenileri katılıyor. Bunlar doğrudan doğruya sözlü gelenekten derlenmiş ve eski hikayelerin basım ve dağıtım tekniklerini benimsemişlerdir. Sürmeli Bey, Sümmani ile Gülperi, Bey Böyrek hikayeleri bu arada örnek olarak sayılabilir. Gerek bu yeni hikayelerde, gerek eski hikayelerin yeni yayınlarında günümüze doğru gittikçe artan bir modernleşme eğilimi göze çarpar. Hikayeler ilk bir dönemde okuma bilenlerin okumaları ve yakın çevrelerine dinletmeleri olanağını sağlamak için hikayeci aşıkların ağzından şüphesiz sözlü gelenekteki anlatmalara bakak salmış olarak yazıya geçmiştir. Bu işleme sözlü geleneğin zayıflamaya başladığı ya da hikayeci aşıkların sık ve sürekli olarak sanatlarından halkı yararlandıramadıkları yerlerde başvurmuş olmalarıdır. İkinci dönem bu yazmaların taş basma tekniğiyle basılmasıdır. Üçüncü de hikayelerin matbaa harfleriyle, ilkin Arap harfleriyle, 1928'den sonra da Latin harfleriyle yayınlanması dönemidir. Sayısını 15 kadar kestirdiğimiz eski hikayelerden büyük bir bölüğünün İstanbul'da kitapçılık ve yayın işlerinde uzmanlaşmış İran-Azerbaycanlı aslından kimselerin yayınladığı taş basmalar olduğunu biliyoruz. Bu kitapçılardan bazıları İkbal ve Marif yayın evleri gibi işlerini daha sonraki dönemlerde geliştirip genişletmişlerdir. Halk hikayelerine Acem hikayeleri denmesinin nedeni de budur. İran ve Kafkas Azerbaycanlarında halk hikayeciliği geleneğinin çok güçlü oluşu ile onların ilk baskılarının o ülkelerden gelip İstanbul'a yerleşmiş kimselerce yapılmış olması herhalde birbirinden bağımsız olgular değildir. Hikayelerden hiç olmazsa bazılarını bu Azerbaycan asıllı kitapçıların Türkiye'de ilk kez yazıya geçirtip yaymış oldukları düşünülebilir. Taş basmalardan matbaa harfleriyle yapılmış baskılara geçilirken, hikayelerin dilini, üslubunu düzeltme yolunda aydın zümreden gelme etkiler de tespit ediliyor. Bu kitapların yeni yayınlarında çok emeği geçen Süleyman Tevfik'in verdiği bilgilere göre, Kerem ile Aslı hikayesini ilk düzelten ünlü gazeteci yazar Ahmet Rasim olmuştur. Çok daha yakın tarihlerde harf devriminden bu yana halk hikayelerini modernleştirme biçiminde düzeltmelerde uzmanlaşmış yayın evleri ve onların özel yazarları da türedi. Bozkurt, Emniyet, Yusuf Ziya Balçık yayın evleri ve benzeriyle Selami Münir Yurdatap, Muharrem Zeki Korgunal, M.U. Murat Uraz gibi yazarlar bu arada sayılabilir. Soru 27. Günümüz aşıklarının şiirlerini yaymalarında halk hikayesi geleneğinin etkisi var mıdır? Sözlü sanat gösterilerinde aşıklar kendi şiirlerini çalıp çağırırken de her şiirin hangi vesileyle düzülmüş ya da ilk kez hangi önemli olay üzerine söylenmiş olduğunu düz sözle anlatan bir giriş yaparlar. Çok kez aşık bu girişte kendinden üçüncü şahıs olarak söz eder ve şiiri söylemeye sıra gelince "Aldı bakalım aşık" diye kendi adını verir. Bu söyleyiş geleneği günümüz aşıklarının şiirlerini yayınlamalarında da sürdürülmektedir. Kitapta aşık şiirlerini birbiri ardına dizmekle yetinmiyor, kendi yaşamından alınmış bir macerayı, bir olayı ya da şiirin yaratılmasına vesile olmuş herhangi bir karşılaşmayı kısaca anlatıp şiirini bu küçük hikaye çerçevesinin içine yerleştiriyor. Ek nokta İhsani, Güllü Şah'ın Ardında Ağlı Dünya 1 ve 2. İstanbul 1965, Kul Ahmet ile Şah Zeynep, Ankara, tarihsiz, Bülbüller, Aşık Döne Sultan ile Cevlani, Ankara 1958. Ardan Uçlu Efkari'nin Artvin'de yayınlanmış ve başka aşıklarla karşılaşmalarında söylediği şiirler, Artvin tarihsiz, Ali İzzet Özkan, Ali İzzet Ağlıyor, İstanbul 1965. Ali İzzet Özkan'ın adı geçen kitabından bir örnek. Yine Ali İzzet, Adana'da sazı elinde gezerken çok dertli, dermansız olduğundan kendi evine gönderdiği mektupta şunu yazdı. Aldı Ali İzzet, ağlasana ne duruyorsun gözlerim, vatan garip, eller garip, ben garip ve diğerleri, sayfa 24. Ormanda bir tahtacı gelini yaş ağaçları kesip hizar ile biçerken, Ali İzzet'in geline yazdığı şiiri. Aldı Ali İzzet, tahtacı güzeli, orman gelini, çek hizarını, dağlar senindir ve diğerleri, sayfa 40. Soru 28. Halk hikayeleri nasıl oluşur? Belli yaratıcıları var mıdır? Araştırma ve incelemeler halk hikayelerinin oluşumlarında aşağıdaki yolları izlediklerini meydana çıkarmıştır. A. Hikayelerin yaratıcıları bellidir. Bunlar kimliklerini kesinlikle bildiğimiz ünlü aşıklardır. Yakın çağlarda yaşadıkları için hem hayatlarının hem de söz konusu olan yaratma işlemlerinin ayrıntılarına değin yeter bilgi edinmek mümkün olmuştur. İçlerinde Azerbaycan aslından gelmekle beraber Doğu Anadolu'da özellikle Kars bölgesinde tanınanlar bulunduğu gibi ünleri yalnız Anadolu'ya sınırlanmış olanlar da vardır. Dikmetaşlı Dede Kasım, Posoflu Fakiri, Gökçeli Alasker, Kağızmanlı Sezai, Erivanlı Necef, Çıldırlı Şenlik, Sarıkamışlı Bektaş Zemini, Ardanuçlu Efkari, Arpaçaylı Mehmet Kasım Hicrani, Tutaklı Çağlayan, Tutaklı Divani, Posoflu Müdami, Şarkışlalı Ali İzzet. Doğu Anadolu'da bu aşıklar bir bölük hikayelerin musannifleri diye adlandırılıyorlar. Yani o hikayelerin bütünüyle onların yaratması olduğu kabul ediliyor. Bu hikayelerden bazılarının metinleri yayınlanmıştır. Ama pek çoğu yayınlanmamıştır. Hatta derlenmemiştir. Sarıkamışlı Aşık Bektaş'ın Şair Zemini adlı hikayesiyle Şarkışlalı Ali İzzet'in bir hikayesi, aşıkların kendi hayat maceralarını hikaye biçimine sokmalarına örneklerdir. Birincisi Kars ve Sarıkamış Rus işgalinde bulunduğu dönemde hikayecinin Rusya içlerine sürgün edilmesini anlatır. İkincisi aşıkın kendi hayatının bir dönemine değindir. Okuma yazması olan Ali İzzet metni kendisi yazmıştır. Yani bu son örnekte herhangi bir yazar, otobiyografi işlemiyle karşı karşıyayız. Şu farkla ki kendi hikayesini yazmış olmakla beraber Ali İzzet sözlü hikaye geleneğinin bütün üslup ve kuruluş kurallarına harfi harfine uymuştur. Örneğin kendinden üçüncü şahısla bahsetmesi gibi. Müdami de mektep görmüş bir aşıktır. Hikayeleri düzenlenirken yazıya daha çok belleğine yardımcı bir araç olarak başvururdu.